Ayrım 15.
Fevzi Paşa bastırılıp dağıtılmasına karar verilen nutkunda o gün büyük meclis önemli hiçbir şey söylememiştir. Fakat milli hareketi dinen mahkum eden fetvayı İngilizlerin zorla yazdırdığını ve padişahın Anadolu ile irtibat kurmak istediğini ifade eylediğinden nutkun basılmasında Mustafa Kemal Paşa fayda görmüştür. Başlangıçta milli harekete fazla sempati duymayan Fevzi Paşa'nın nasıl olup da Anadolu'ya geçme kararına vardığı nutkundan anlaşılmaktadır. Nutkun bu hususu aydınlatan kısımları aşağıda olduğu gibi alınmıştır. O sırada, dipnot, İstanbul'un 16 Mart 1920 gün işgalinde, İngilizler Harbiye Nezaret'in işgal ederek benim odama kadar süngülü askerlerini soktular ve lazım gelen emirleri vermekliğimi istediler. Esasen önceden gerekli emirler verildiği için ben kendilerini sakin karşıladım. Ancak göğsüne düşman süngüleri dayanmış bir harbiye nazırı, İstanbul'un artık hür ve hilafet merkezi olmak özelliğini kaybettiğini görmüş bir harbiye nazırı sıfatıyla pek üzgün bulunuyordum. O sırada 400'ü aşkın iki sıra dizilmiş süngülü İngiliz askerleri arasından geçerek kapılara birikmiş birçok Ermeni, Rum halkın horlayıcı bakışları arasından geçerek ve soğukkanlılığımı muhafaza ederek Bağbali'ye gittim. Her gün tutuklamalara ve tehditlere uğruyorduk. Zat-ı şahane selamlıkta beni kabul ederek buyurdular ki, aman Anadolu ile bağlantı temin ediniz. Ben de dedim ki bağlantı vardır ancak İngilizler engel oluyorlar. Bu dileğim üzerine aman asla siz çekilmeyiniz ve Anadolu ile bağlantı kurunuz buyurdular. Ben bu ferman üzerine emir subayımı göndermek hususunda teşebbüs ettiğim gibi kabinede bazı kişilerin gönderilmesine teşebbüs etti, İngilizler izin verdiler. Dipnot. Padişahın ve Fevzi Paşa'nın Anadolu'yu iyi niyetle düşünebilmeleri için İstanbul'un işgale ve kendilerinin hakarete maruz kalmaları gerekmiş. Fevzi Paşa'nın Anadolu ile irtibat araması için de padişahın ferman etmesi ve İngilizlerin buna muvafakat eylemesi gerekliymiş. Anadolu'ya kendi gidecek yerde yaverini göndermek istemesi de ayrıca dikkate değer. Efendiler, bendeniz İstanbul'dan daha önce çıkmak istiyordum. Ancak temasım ilk olarak İngiliz siyasetini anlamak hususuna yönelikti. Anladım, bunda hiç şüphem kalmamıştır. İkinci olarak İngilizlerin askerlikçe ne yapacağını araştırmaktı. Meclis bu mazereti makul karşılamış ve Fevzi Paşa'ya çok saygı göstermiştir. Dipnot, böyle olaylara siyasi hayatımızda daima rastlamaktayız. Bu gelenek sebebiyle siyasi hata işlemek endişe edilecek bir husus olmaktan çıkmıştır. Cephe değiştirince eski günahlar derhal affedilir ve unutulur. Fevzi Paşa çok bilgili ve okumuş bir asker olarak tanınır. Fakat biz harp tarihinin zengin sahifeleri arasında kendisinin üstün kumandanlık değerine delil teşkil edecek bir olağanüstü başarısına rastlayamadık. Dürüst, çalışkan ve babacan tavırlı bir insan olduğunda ittifak edilmektedir. Mesleğin bütün gereklerine saygılı bir askerdir. Ancak yeniliklere ve ileri fikirlere fazla bir yakınlığı yoktur. Milli mücadelede ordunun kurulmasına büyük ölçüde hizmeti dokunmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında ve büyük taarruzun hazırlanmasında Fevzi Paşa'ya herkesten çok şeref payı ayıranlar vardır. Fakat biz bunları doğrulayacak yeter belgeye rastlamış değiliz. Fevzi Paşa Mustafa Kemal Paşa'dan 4 yaş büyük, harp okulundan ve harp akademisinden çıkış itibariyle 6 yıl daha kıdemlidir. Milli mücadelenin başlarında Mustafa Kemal Paşa'dan bir rütbe ileridir. Ankara'ya gelince tereddütsüz Mustafa Kemal Paşa'nın emrine girmiş, o ölünceye kadar da emrinde kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa askerlik anlayışına ve sadakat duygusuna güvendiği için zaferden sonra orduyu büyük bir iç rahatlığıyla Fevzi Paşa'ya teslim etmiştir. 3. Bölüm. Karanlık Dönem. A. Ordunun terhisi, kumandanların tasfiyesi. 1918 Ekim ayı sonlarında mütarekenamenin imzasından önce silah altındaki Osmanlı ordusunun mevcudu, savaşçı ve cephe gerisi eratı ile birlikte 400 binden biraz fazlaydı. Dipnot, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları, Seri No. 1, Türk İstiklal Harbi, sayfa 49. Mütarekenamenin imzalandığı tarihte 2. Ordu Karargahı Adana'da, 3. Ordu Karargahı İstanbul'da, 5. Ordu Karargahı Gelibolu'da, 6. Ordu Karargahı Musul'da, 7. Ordu Karargahı Raco, İslahiye'nin güneyinde, 8. Ordu Karargahı İzmir'de, 9. Ordu Karargahı Kars'ta, Yıldırım Orduları Grubu 2. ve 7. Ordular Karargahı Adana'da. Kafkas İslam Ordusu Karargahı Bakü'de bulunuyordu. Ordular yerleştikleri bu bölgelerde Anadolu'nun giriş kapılarını tutmuş durumdaydılar. Ordu kumandanları üstün nitelikleriyle tanınmış genç generallerdi. Galip devletlerin Türkiye hakkındaki planlarının güçlüklerle karşılaşmadan uygulanabilmesi için her şeyden önce Türk ordusunun değerli kumandanlarından ve Türk milletinin ordusundan yoksun bırakılması gerekiyordu. Bu hususta gereken tedbirler mütareki hükümleri hazırlanırken düşünülmüştü. Zaten harpten çıkan ordunun ister yenmiş ister yenilmiş olsun, harp kuruluşundan barış kuruluşuna geçmesini zorunlu kılan çeşitli sebepler vardır. Kasım 1919 başından itibaren bir taraftan mütareke şartlarının zoru, diğer taraftan Osmanlı Genelkurmayı'nın orduyu barış kuruluşuna geçirme çabasıyla Türk ordusu maddi ve manevi bakımdan günden güne erimeye başladı. Mütarekeden sonraki birkaç aylık intikal ve terhis döneminde ordu kumandanları inisiyatiflerini kullanarak gelecek bir milli mücadelenin hazırlık hizmetlerini yapabilirlerdi. Kumandanların bu konuda gösterecekleri faaliyet şu sınırlar içinde düşünülebilir. 1. İtilaf orduları kumandanlarının mütareke hükümlerine aykırı isteklerine göğüs germek. 2. Terhis işlemini geciktirmek. 3. Düşman eline geçmesi muhtemel yerlerde bulunan silah, cephane ve diğer askeri malzemeyi Anadolu içlerine sevk etmek. Ordu kumandanlarından her birinin bu hizmetleri ne dereceye kadar düşünebildikleri ve ne ölçüde yapabildikleri sırası geldikçe anlatılacaktır. 5. Ordunun lağvı ve Çanakkale Boğazı'nın açılması. İhtilaf devletleri harp içinde geçemedikleri Çanakkale Boğazı'na mütareke hükümleri gereğince hakim olmayı ilk planda ele almışlar ve 6 Kasım 1918 tarihinde Çanakkale'ye gelen bir İngiliz heyeti ile müstahkem mevki kumandanı Albay Selahattin Adil, boğazların boşaltılmasına ve İngilizler tarafından işgaline ait hususları bir protokol ile tespit etmişlerdir. Bu protokole göre top ve cephaneleri, muhabere şebekesini, depo ve ambarları muhafaza için Çanakkale Boğazı bölgesinde ancak 500 kadar er ve 7 subay bırakılacak, geri kalan 5-6 bin er ve subay Boğaz bölgesinden İstanbul'a taşınacaktı. Gelibolu'daki 5. Ordu'ya bağlı bulunan birlikler kısa bir zamanda Çanakkale Boğazı bölgesinden çekilmişlerdir. Bu arada umumi karargahın talimatı üzerine 3 kıyı gözetleme taburu jandarma olarak kullanılmak üzere Çanakkale Mutasarrıflığı emrine verilmiştir. Bu taburların er hattından terhise tabi olanlar terhis edilmiş, kalanlarla Çanakkale'deki jandarma taburu takviye edilmiştir. İngiliz arama tarama gemileri boğazı açmak için 7 Kasım 1918'den itibaren çalışmaya başlamıştı. 9 Kasım 1918 günü İngilizler Seddülbahire ve Kumkale'ye çıkarak Çanakkale Boğazı'nın iki tarafını işgal ettiler. Çanakkale Boğazı bölgesinden İstanbul'a nakledilecek olan erlerin ve özellikle terhis er hattının nakline 8 Kasım günü Gül Nihal vapuru ile başlandı. İlk partide 1037 deniz, 450 kara terhis eri ile 51 subay ve subay ailesi İstanbul'a gönderildi. İngilizler 10 Kasım 1919 günü Çanakkale şehrini de bir müfreze ile işgal ettiler. Aynı gün Türk müstahkem mevkii kumandanlığı karargahı İstanbul'a gitmek üzere Çanakkale'yi terk etti. İstanbul'a gidecek subay, er ve ailelerin büyük bir kısmı ancak 15 ve 19 Kasım günleri Çanakkale'den ayrılabildiler. Kasım'ın sonundan önce Çanakkale Boğazı'nda hiçbir Türk birliği kalmamış bulunuyordu. Bir süre sonra 5. Ordu lağvedildi ve Trakya ve Marmara'nın güney bölgesindeki tümenler 1. ve 14. kolorduların emrinde olarak mütareke konuş yerlerini aldılar. 8. Ordu'nun lağvı ve Nurettin Paşa. Suriye muharebelerinde dağılmış olan 8. Ordu 1918 Ekim ayı içinde ismen ve karargah olarak İzmir'e nakledilmişti. Nurettin Paşa ordu kumandan vekiliydi. Bu ordunun emrinde kıyı muhafazası için gayet zayıf mevcutlu birlikler bulunuyordu. 13 Kasım 1918 günü ordu kumandanlığı 21. Kolordu ve Seferi bazı teşkilat lağvedilerek kalan birlikler 17. Kolordu'ya bağlandı. Bu arada İzmir'deki 5. depo alayı jandarmanın takviyesi için İzmir Valiliği emrine verildi. Nurettin Paşa 17. Kolordu Kumandanlığı'na ve İzmir Valiliğine tayin edildi. Mütarekeyi takip eden günlerde İzmir Limanı'na gelen İtilaf Donanması gemileri, İzmir'de galip devletlerce kurulan Abluka ve Seyri Sefer Kumandanlığı, siyasi ve askeri temsilciler bu bölgedeki Rum halkı şımartmış, birçok taşkınlıklara sebebiyet vermişti. İzmir ve çevresindeki asayiş büyük ölçüde bozulduğu gibi Yunanistan'ın İzmir üzerindeki emelleri de artık ortaya çıkmış bulunuyordu. Gerek Nurettin Paşa gerekse Genelkurmay Başkanlığı İzmir'in Yunan işgaline uğrayacağından endişe ediyorlardı. Böyle bir tehlikeyi önleyebilmek için Nurettin Paşa Genelkurmay'a 17. Kolordu'nun takviyesini teklif etmiş ve Genelkurmay bu konu üzerinde ısrarla durmuş fakat zamanın hükümetinin zaafı yüzünden Kolordu'nun takviyesi cihetine gidilememiştir. Yalnız iyi bir tesadüf eseri 17. Kolordu'ya bağlı 56. ve 57. tümenlerin, 57. tümen Antalya'dan Aydın'a nakledilmişti. Erlerin çoğu terhise tabi olmayan doğumlulardan mürekkepti. Nurettin Paşa önce 8. Ordu Kumandan Vekili, daha sonra 17. Kol Ordu Kumandanı ve İzmir Valisi olarak galip devletlerin bazı haksız tekliflerine göğüs germiş, İzmir Müdafaa Hukuku Osmaniye Cemiyeti'ni büyük ölçüde desteklemiş ve herhangi bir Yunan olup bittisine karşı dikkatli ve tedbirli davranmıştır. Fakat 11 Mart 1919'da bu görevden alındı. 17. Kol Ordu Kumandanlığına tayin olunan Nadir Paşa ve yeni vali İzzet Bey ne yazık ki Nurettin Paşa'nın yerini dolduracak ve bu güç zamanın gereklerine cevap verecek çapta değillerdi. Yıldırım Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa. Mütarekenin imzalandığı sırada Adana'da Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığına getirilen Mustafa Kemal Paşa'nın tutumu diğer ordu kumandanlarına göre daha değişik bir görünüştedir. Önce onun bulunduğu cephenin önemini göz önünde bulundurmak gerekir. İngiltere'nin Türkiye'ye yöneltilen en büyük kuvveti ve bu kuvvetin kumandanı General Allenby, Mustafa Kemal Paşa'nın karşısındaydı. Kilikya ve bütün Anadolu'yu güneyden tehdit eden en uygun giriş kapısı Mustafa Kemal Paşa'nın sorumluluğu altında bulunuyordu. O bütün bunları ve daha geniş kavramıyla memleketin tümünü tehlikeye koyan şartları anlayacak kapasitede bir kumandan olduğunu daha ilk günlerde gösterdi. Hükümet bile gaflet ve anlayışsızlık içinde ne yaptığını, ne yapacağını bilmezken Mustafa Kemal Paşa en geniş anlamıyla alarm işaretini veren ilk insandır. Mütarekeden sonra Adana'da ancak 10 gün kadar kalabilmişti. Fakat bu kısa zaman sürekli olarak hükümeti uyarmakla ve memleketin müdafaası için en rasyonel tedbirleri düşünmekle geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Başkumandan Vekili Ahmet İzzet Paşa'ya aldığı tedbirleri bildirmekte ve şöyle demektedir. Kadrosu en genç erlerden doldurulmak üzere kuvvetli bir tümen teşkili ve jandarmanın takviyesi. Fazla askeri malzeme ve maddenin Toros kuzeyine nakli ve hiçbir surette yok edilmesine meydan vermeyecek tedbirlerin alınması. Terhis edilecek kuvvetlerimizi alt donatım, silah, cephane ve diğer araçların lüzumunda kullanılmak üzere toplanıp saklanması için tertipler alınması. Mustafa Kemal Paşa, mütarekenamedeki bir takım deyimlerin ve coğrafi isimlerin belirsiz olduğunu anlamıştı. İngilizlerin diledikleri gibi tefsir edebilmek için belirsiz bıraktıkları hususların açıklanması gereğini Sadrazam ve Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'ya yazdığı gibi cevap beklemeden 3 Kasım 1918'de emrindeki 2. ve 7. ordulara aşağıdaki emri verdi. 1. Suriye sınırı Suriye vilayetinin kuzey sınırı kabul edilmelidir. Bu sınırı Laskiye kuzeyinden Hanşeyhun güneyinden geçerek doğuya doğru uzanır. 2. İskenderun, Antakya, Cebel Seman, Katma, Kilis yöresinin Türklerle meskun olduğu ve Halep halkının 3/4'ünün Arapça konuşan Türk olduğu her vesileyle hatırda tutulmalı ve her davada bu esas kabul edilmelidir. 3. Mütareke şartlarında yeterli açıklık olmadığından ayrıntılı şartların yazılışına değin karaya bir işgal kuvveti çıkartılmaması daima göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Toros tünellerinin itilaf kıtaları tarafından muhafaza edileceği kararlaştırılmıştır. Bu kıtanın nereden geleceği açık değildir. Adana Hat Kumandan ve Müfettişliği bu tüneller itilafçılar tarafından işgal edilse dahi aynı zamanda onlarla beraber bizim askerin dahi kalmasının teminine çalışılacağından emrine verilen muhafız kıtaatı terhis edilmeyecek en genç erattan mesela 1310-1316 doğumlulardan iyi subaylar kumandasında iyi kıtalar teşkiline çalışılmalı ve şimdiden vazifeleri hakkında açık talimatlar verilmelidir. Dipnot: Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları Seri No. 1 Sayfa 51. Ahmet İzzet Paşa'ya yazdığı 6-11-1918 tarihli telgrafında da şöyle diyordu. 1. Toros tünelleri işgal kuvvetinin miktarı İngiliz kumandanlığı tarafından bildirilir buyuruluyor. Bu kuvvet mesela icabında bütün Anadolu'yu hükmü altına alacak derecede dahi olursa müsaade edilecek midir? 2. Suriye'deki garnizonların teslimi maddesi ilerisi düşünülerek yazılmış bir maddedir buyuruluyor ve daha sonraki cümlelerle cephelerde bulunan kıtaların bu hususla ilgisi olmayacağı açıklanıyor. Benim şahsi görüşlerime göre bu maddenin İngilizler tarafından bize ihbar için yazdırılmış olduğuna, Osmanlı delegelerinin imza ettikleri mütareke şartlarının taraflarca başka başka kabul edildiğine şüphe kalmamıştır. Çünkü aynı maddede cephede bulunan kuvvetlerin Suriye'de bulunmadığı düşüncesine karşı İngilizler 5-6 Kasım 1918 raporunda ayrıntılı olarak arz edildiği gibi Suriye'de bulunuyor diye 7. Ordu'nun teslimini teklif etmişlerdir. İcab ederse bildireceği irade buyrulan Kilikya hududunu sormaktan maksadım bu tarihi ismi ve bunun hududunu resmen kabul eden hükümetimizin bu mıntıkayı gösteren İngilizce Atlas'ta Kilikya mıntıkasının doğusunda Suriye şimal hududunun Maraş şimalinden geçtiğini nazarı dikkate alıp alınmadığını anlamaktı. Çünkü Adana ismi yerine Kilikya tarihi ismini kullanan İngiltere, Suriye hududunu da Kilikya kuzey hududunun doğusunu uzatmaktan ibaret kabul ettiğine şüphe yoktur. Buzan, Irak hududunu İngiliz kumandanı tarafından 6. Ordu kumandanına gönderilen haritada Siirt'ten geçtiğinin gösterilmesiyle de doğrulanıyor. İngilizlerin birkaç günden beri İskenderun'a asker çıkartmaktan ve Halep'te milyonlarca erzak varken oradaki kuvvetlerin iaşı için erzak stoklamaktan bahsetmeleri ve İskenderun'un Kilikya mıntıkasını gösteren haritada Suriye ve Kilikya hudutları üzerinde bulunmasındandır. Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki, mütareke şartları hakkında kötü düşünce ve anlayışları yok edecek tedbirler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediklerine boyun eğecek olursak ihtiraslarının önüne geçmeye imkanı olmayacaktır. Dipnot, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları, Seri No. 1, Sayfa 53. Geciktiren idam olunur kayıtlı ve aynı tarihli telgraftan. Sizi temin ederim ki maksat Halep'teki İngiliz ordusunu iaşe etmek olmayıp İskenderun'u işgal ve İskenderun, Kırıkhan, katma yoluyla hareket ederek Antakya, Diri Cemal, Ahden'in hattında bulunan 7. ordunun çekilme yolunu kesmek ve 6. orduya Musul'da yapıldığı gibi teslimden kaçınılmaz bir duruma sokmaktır. İngilizlerin Ermeni çetelerini bugün İslahiye'de faaliyete geçirmiş olmaları da bu zanla kuvvet verecek mahiyettedir. Yunanistan'ın faaliyet sahasına çıkarılmasını sağlamak için İngilizlerin İskenderun'un ve İskenderun Halep yolu üzerinde birleşmelerindeki ilişiği anlayamadığım gibi bu husustaki hoşgörülüğü de aksine pek zararlı görüyorum. Bundan dolayı durumun tarafımızdan İngiliz Suriye ordusu kumandanına bildirilmesine aracı olmakta özürlüyüm. İskenderun'a her ne sebep ve bahaneyle asker çıkarmasına yeltenecek İngilizlere ateşle engel olunmasını ve 7. Ordu'ya bütün bulunulan hatta gayet zayıf bir ileri karakol tertibatı bırakarak büyük kısmını katma İslahi istikametinde harekete getirip Kilikya hududu içerisine girmesini emrettim. Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin İskenderun'u işgal etmek için yaptıkları baskıya direnmiş, emrindeki birliklere İskenderun'a karşı yapılacak bir harekete silahlı karşı konulması emrini vermiştir. Genel karargahın bu hususta gösterdiği çekingenliği acı acı tenkit ederek ateşle karşı koyma emrini Ahmet İzzet Paşa'nın ısrarına rağmen günlerce geri almamıştır. Genel karargah Yıldırım Ordular Grubu'nu, dipnot, 4. ve 8. ordular dağıldığından bu orduların elde kalan birlikleri 7. ordu emrine verilmiş, 4. ordu karargahı kaldırılmış, 8. ordu karargahı İzmir'e nakledilmişti. Ve bu gruba bağlanan 2. orduyu lağvederek 7. orduyu doğrudan doğruya genel karargaha bağlamak istiyordu. Mustafa Kemal Paşa ise 3 Kasım 1918 günlü bir şifreyle 2. ve 7. orduların lağvı ile kol orduların grubu kumandanlığına bağlanması teklifinde bulunmuştur. Grup karargahının lağvının moral bakımından kötü tesir yapacağını ileri sürerek Yıldırım Orduları grubu adının Yıldırım grubu şeklinde muhafazasını rica etmişti. Genel karargah bu görüşe uymadığından Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a şu cevabı verdi. Bugün emrime verilmiş olan birliklerin işlerindeki selameti düşünerek yeni teşkilat hakkındaki nezaret emrini tatbikte mazurum. 3 Kasım 1918 tarihli maruzatım, dileğim sebebiyle Yıldırım grubu adı altında teşkilatın tatbikine müsaade buyurulmadığı takdirde emredilen teşkilatın tatbiki için uygun göreceğiniz zatın, kişinin kumandan tayin edilmesini rica ederim. Dipnot, Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları, Seri No. 1, Sayfa 61. Mustafa Kemal Paşa, İskenderun'un işgalini ateşle önlemek hususundaki kararını ve emrini uygulayamadı. Çünkü sadrazam bundan vazgeçilmesini sert ve kesin bir şekilde istemişti. Fakat Mustafa Kemal Paşa, İskenderun'un işgaline razı olmadan önce bu işgale tehlikeye girecek birliklerini, silah ve malzemeyi geriye çekmek imkanını bulmuştu. 7 Kasım 1918'de Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargahı'nın lağv olunduğunu ve Mustafa Kemal Paşa'nın harbiye nezareti emrine verilmiş olduğu emredildi. 10 Kasım 1918'de bu emri alan Mustafa Kemal Paşa, grup mıntıkasını Adana'daki 2. Ordu Kumandanı Nihat Anılmış Paşa'ya teslim ederek aynı günün akşamı İstanbul'a hareket etti. Mustafa Kemal Paşa, mütarekeden sonraki 10-15 gün içinde gerçeği görmüş ve Kurtuluş Hareketi'nin prensibini ortaya koymuştur. Dipnot, bakınız sahife 137 Ali Fuat Paşa'ya söyledikleri. Artık sınır boyunda bulunmasının gereği kalmıyordu. Nihat Paşa. Mustafa Kemal Paşa'dan sonra Nihat Paşa da aynı yoldan yürüyerek İngilizlerin haksız ve mütareki hükümlerine aykırı hareketlerine karşı gerekli direnmeyi gösteriyordu. Payas, Kilis çizgisinin güneyini işgal etmiş olan İngilizlerin Adana vilayetinin boşaltılmasını isteyen bildirileri üzerine ordu birliklerine bu çizgiyi geçen düşmana ateş edilmesi emrini verdi. Çaresiz Adana boşaltılacaktı. Fakat bu bölgedeki bütün Türk kuvvetlerinin İngiliz isteğine uygun olarak pozantının gerisine çekilmesini geciktirdi. Kazanılan zaman içinde silah, cephane ve malzeme Nihat Paşa'nın çabasıyla gerilere taşınabilmiştir. Nihat Paşa jandarma takviyesine de çaba göstermiştir. Bu amaçla Adana'dan ordu çekilmeden önce 12. Kolordu ve 24. Tümen'in süvari erlerini asayişi korumak için Adana vilayeti emrine verdi. Ceyhan ve İslahiye Jandarma Süvari Alayları adı verilen iki jandarma alayından birisi Ceyhan'da, diğeri de Kilis'te bulunacaktı. Ordu bu iki jandarma alayından başka yaya jandarmanın da kuvvetlendirilmesi için vilayet emrine 1200 piyade eri verdi. Bu 1200 er Toros kuzeyine geçecek birliklerde ağırlıkları idare edecek kadar er bırakılması suretiyle terhis edilmeyecek olanlardan ayrılmıştı. Adana polis kadrosuna da terhis edilen yedek subaylardan hukuk tahsili görmüş 15 kişi verdi. İngilizler 2. ordunun silah ve cephanesinin kendilerine teslimini ısrar istiyorlardı. Hükümet de bu istekleri önleyecek bir çare bulamadığından 2. ordu 4 Aralık 1918 günü aşağıda gösterilen silah ve cephaneyi katmada İngilizlere teslim etmek zorunda kaldı. 18 mantenli top, top başına 150 mermiyle birlikte, 2 kudretli dağ topu, top başına 300 mermiyle birlikte, 2 dağ topu, 47 makinalı tüfek, 156 bin fişek ile birlikte. Harbiye Nezareti 15 Aralık 1918'de 2. Ordu'yu lağvetmiş ve ordu kumandanı Nihat Paşa'yı da Adana Valiliğine tayin etmişti. Bu ordunun iki kolordusu, 12. ve 20. kolordular, geçici olarak Harbiye Nezareti'ne bağlanmışlardı. Nihat Paşa İngilizler müsaade etmediği için Adana'ya gidemedi. Fakat Pozantı'da orduya ait bazı malzemenin kurtarılması için bir takım teşebbüslerde bulundu. Daha sonra Konya'ya döndü. Fakat İstanbul'daki itilaf makamları Nihat Paşa'nın Konya'da bile kalmasını istemiyorlardı. 2 Ocak 1919'da İngiliz Yüksek Komiserliği Nihat Paşa'nın Türk halkını teşkilatlandırıp silahlandırdığı, kasaba ve köylerde İslam cemiyetleri kurduğu gerekçesiyle azini hükümetten istedi. Bu baskıya dayanamayan hükümet Nihat Paşa'yı görevinden alarak yerine Mersin'i Cemal Paşa'yı tayin etti.